Ayrım 15, sayfa 599. Hitler'in Roosevelt'e cevabı. Cevaplar Hitler için güçlü birer silahtılar ve Hitler 28 Nisan 1939'un güzel bir bahar günü Reichstag'da yaptığı konuşmada bu silahları çok ustalıkla kullandı. Bana kalırsa bu konuşma halk önünde yaptığı konuşmaların en uzunuydu. 2 saatten çok sürmüştü. Birçok bakımlardan, özellikle Almanlara ve yabancı ülkelerdeki Alman dostlarına seslenme bakımından Hitler'in söylediği söylevlerin belki de en parlağıydı. Hele bu yazarın kendisinden o güne kadar dinlediği söylevlerin en güzeli olduğu kesindi. Hitler bu söylevinde söz söyleme sanatı, kurnazlık, alay, taşlama ve düzenbazlık bakımından o güne kadar varamadığı bir düzeye çıkmıştı. Konuşmayı Almanlar için hazırlamıştı ama yalnızca Alman radyoları tarafından değil, bütün dünyadaki yüzlerce radyo istasyonu tarafından da yayımlandı. Amerika'da bütün büyük radyo şirketleri bu konuşmayı verdi. Hiçbir söylev ne o güne kadar ve ne de o günden sonra bütün dünyada bu kadar geniş bir dinleyici kitlesi bulmamıştır. Konuşma yapılacağı gün Weizsäcker, Washington'daki Alman elçisi Hans Thomsen'e telgraf çekerek Führer'in yapacağı konuşmanın Amerika'da olabileceği kadar çok dinlenilmesinin sağlanmasını istedi ve bu amaç için ek tahsisat gönderileceğini bildirdi. 1 Mayıs'ta Thomsen şu cevabı verdi. Konuşmaya karşı gösterilen ilgi görülmedik bir düzeye çıkmıştır. Bundan ötürü burada basılan İngilizce metnin mutabık kalınan plana göre her sınıftan halkın adresine ve isteyenlere gönderilmesini emrettim. Masraflar ileride bildirilecektir. Versay'ın yarattığı eşitsizlik ve Alman halkının bu yüzden yıllardan beri çektiği eziyet konusunda beylik bir girişten sonra konuşmaya, İngiltere ile Polonya'ya verilen ve zaten tedirgin bir durumda olan bir Avrupa'yı büsbütün sarsan bir cevapla girdi. Hitler, İngiltere'ye karşı hayranlık ve dostluk duyguları beslediğini söyledikten ve kendisine güvenmediğinden ve Almanya'ya karşı yeni bir çevirme politikası izlediğinden ötürü İngiltere'ye hücum ettikten sonra 1935 tarihli İngiliz-Alman Deniz Antlaşması'nı feshettiğini açıkladı. Artık böyle bir antlaşma için gereken temel kalmamıştı dedi. Polonya da aynı durumdaydı. Polonya, Danzig ve koridorla ilgili olarak yapmış olduğu teklifi açıkladı. O güne kadar gizli tutulmuştu. Bu teklifin Avrupa barışının çıkarı bakımından akla gelebilecek en büyük taviz olduğunu söyledi ve Polonya hükümetinin bu tek ve yegane teklifini reddettiğini Reichstag'a haber verdi. Polonya hükümetinin bu anlaşılmaz tutumuna teessüf ettim. İşin en kötü yanı şu ki Polonya'da şimdi tıpkı bir yıl önce Çekoslovakya'nın yaptığı gibi uluslararası yabancı bir baskının altında kalarak bir tek Alman askerinin bile silah atmadığı ve Polonya'ya karşı harekete geçmediği bir sırada asker toplamak ihtiyacını duymuştur. Bu gerçekten çok teessüf edilecek bir olaydır ve tarafımdan bir kereye mahsus olmak üzere yapılan gerçekten bir uzlaşma teklifini reddetmenin doğru olup olmadığını önümüzdeki birkaç gün gösterecektir. Almanya'nın Polonya'ya saldırmak niyetinde olduğu üzerine yazılan yazılar diye devam etti Hitler. Sadece uluslararası basının icat ettiği şeylerdir. Hitler'in 3 hafta önce Polonya'nın en geç 1 Eylül'de imha edilmesi için hazırlıklara başlanması konusunda silahlı kuvvetlere emir vermiş olduğunu konuşmayı dinleyen 10 milyonlarca insan arasında bilen bir tek kişi bile yoktu. Basının yarattığı bu haberler Polonya'yı İngiltere ile bir anlaşma yapmaya sürükledi diye devam etti Hitler. İngiltere ise belirli şartlar altında Polonya'yı Almanya'ya karşı askeri harekata geçmeye zorlayabilirdi. Bu bakımdan Polonya-Almanya saldırmazlık paktını bozmuştu. Bundan ötürü bu anlaşmayı Polonya tarafından tek yanlı olarak bozulmuş ve dolayısıyla artık hükmü kalmamış sayıyorum. Böylece 2 resmi anlaşmayı tek yanlı olarak yırtan Hitler, sonradan bunların yerine yenilerin konulması için görüşmeler yapmak istediğini Reichstag'a bildirdi. Böyle bir fikri memnunlukla karşılarım diye bağırdı. Böyle bir imkan karşısında kimse benden çok memnun olamaz. Yukarıda gördüğümüz gibi Hitler bir anlaşmayı yırtarken çoklukla bu numarayı yapardı. O sırada belki bilmiyordu ama bu numara bu sefer sökmeyecekti. Bundan sonra Hitler Başkan Roosevelt'e döndü ve Alman diktatörü burada söz söyleme sanatının en yüksek noktasına vardı. Elbette ki normal bir insan Hitler'in bu sözlerindeki yalanları ve hileleri sezebilirdi. Ama Reichstag'daki kukla milletvekilleriyle milyonlarca Alman Hitler'in yaptığı ustaca alaylara ve taşlamalara bayıldılar. Führer tonunu artıra artıra Amerika Cumhurbaşkanı'yla durmadan alay ettikçe şişko milletvekilleri göbeklerini hoplata hoplata gülmekten kırılıyorlardı. Hitler Amerika Cumhurbaşkanı'nın çektiği telgrafı madde madde ele alıyor, gülümser gibi duruyor, sonra bir öğretmen gibi hafif bir sesle cevap diyor ve sonra cevabı veriyordu. Hitler'in nasıl sık sık durup Antwort dediğini yukarıda başkanlık kürsüsünde oturan Göring'in bu sırada gülüşleri nasıl önlemeye çalıştığını ve Antwort'un verilmesi üzerine Reichstag milletvekillerinin nasıl kahkahalarla gülmeye hazırlandıklarını bu kitabın yazarı hiçbir zaman unutmayacaktır. Mr. Roosevelt bütün uluslararası sorunların masa başında çözüleceğine inandığını söylüyor. Cevap: eğer bu sorunlar masa başında çözülebilirse çok memnun olurum. Ama benim bu konudaki şüpheciliğim konferansların verimliliği üzerindeki güvensizliğini en keskin olarak göstermiş olan ulusun Amerika'nın kendisi olmasından ileri geliyor. Çünkü gelmiş geçmiş konferansların en büyüğü Milletler Cemiyeti idi. Bütün dünya halklarını temsil ediyordu ve bir Amerika Cumhurbaşkanı'nın isteğine uyarak kurulmuştu. Oysa bu teşebbüsten ilk çekilen devlet Amerika Birleşik Devletleri oldu. Ben ise ancak uzun yıllar süren amaçsız bir katılmadan sonra Amerika'nın verdiği örneği izlemeyi kararlaştırdım. Kuzey Amerika'nın özgürlüğü konferans masasında değil, Kuzey ile Güney arasındaki çatışma sonunda kararlaştırıldı. Sonunda Kuzey Amerika kıtasına bir bütün olarak boyun eğmekle sonuçlanan sayısız mücadeleler konusunda ise hiçbir şey söylemeyeceğim. Bütün bunlara Mr. Roosevelt, görüşünüzün şüphesiz ki saygıya değer olmasına rağmen ne kendi tarihiniz ne de dünya tarihi tarafından doğrulanmadığını göstermek için anlatıyorum. Hitler, Almanya'nın bir zamanlar başka bir konferansa da katıldığını, Versay'da fakat orada görüşmekten çok ne yapacağının öğretildiğini Roosevelt'e hatırlattı. Almanya'nın temsilcilerine orada Sioux kabileleri reislerine yapılan muameleden daha ağır muamele yapıldığını söyledi. Hitler sonunda başkanın 31 ulusa saldırmayacağı üzerine söz vermesi konusundaki isteğine geldi. Cevap: Mr. Roosevelt, hangi ulusların kendilerini Alman politikasının tehdidi altında saydıklarını ve hangilerinin saymadıklarını nasıl öğrendi? Yoksa Mr. Roosevelt ülkesinin kendi omuzlarına yüklemesi gereken ağır işlerine rağmen başka halkların ve hükümetlerin ruhsal izlenimlerini kendisine göre anlayacak bir durumda mıdır? Son olarak Mr. Roosevelt, Alman silahlı kuvvetlerinin aşağıdaki ulusların topraklarına saldırmayacaklarını ve buraları istila etmeyecekleri üzerine kendisine teminat verilmesini istiyor. Hitler bundan sonra ağır ağır ülkelerin adlarını okudu. Her ülkenin adı geçtikçe Reichstag'da gülüşlerin arttığını hatırlıyorum. Öyle sanıyorum ki hiçbir milletvekili, hiçbir Berlinli, bu kitabın yazarı da dahil olmak üzere Hitler'in bu arada Polonya'yı kurnazlıkla atladığının farkına varmadı. Hitler sonunda kozunu oynadı ya da oynadığını sandı. Cevap: adı geçen devletlerden önce kendilerini tehdit altında sayıp saymadıklarını, ikinci ve daha önemli olarak da Amerikan Cumhurbaşkanı'nın bize sorduğu sorunun kendi teklifleri üzerine mi sorulduğunu ya da hiç olmazsa bu konuda onaylarının alınıp alınmadığını soruşturdum. Her devletten olumsuz cevap geldi. Gerçi adı geçen devletlerden ve uluslardan bazılarına bir şey sormadım. Çünkü bunlar, örneğin Suriye, bugün için bir özgürlüğe sahip değildir. Demokratik devletlerin askeri kuvvetleri tarafından işgal edilmiş ve halkları elinden alınmıştır. Kaldı ki Almanya'nın çevresinde bulunan bütün devletler, Mr. Roosevelt'in garip telgrafında benden istediği garantiden daha kuvvetli garantiler almışlardır. Mr. Roosevelt'in dikkatini bir ya da iki tarihsel yanlışlar çekmek isterim. Mesela Mr. Roosevelt İrlanda'yı da listesine almış bulunuyor ve İrlanda'ya saldırmayacağı üzerinde Almanya'dan teminat istiyor. İrlanda Taos içi De Velara'nın yeni yaptığı konuşmayı okudum. Hitler başbakanın Gal dilindeki karşılığını burada bile bile kullandı. De Velara gayet garip ve Mr. Roosevelt'in düşüncesinin tam tersine olarak Almanya'yı İrlanda'ya baskı yapmakla suçlamıyor ama İrlanda'ya durmadan baskı yapan İngiltere'ye kızıyor. Aynı şekilde Filistin'in bugün Alman askerlerinin değil İngiliz askerlerinin işgali altında olduğunu Mr. Roosevelt açıkça unutuyor. Bu ülkenin özgürlüğü çok yaban bir kuvvet baskısının altındadır. Bununla birlikte Hitler adı geçen devletlere Mr. Roosevelt'in istediği çeşitten bir garanti vermeye hazır olduğunu söyledi. Daha da ileri gitti. Gözleri parladı. Ben her şeyden önce Birleşik Devletler Başkanı'na eninde sonunda en çok değer verdiği ülkelere yani Birleşik Amerika ile Amerika kıtasındaki öteki devletlere bir garanti vermek bakımından bu fırsatı kaçırmak istemem. Amerikan topraklarına ya da topraklarda tasarlanmış bir Alman saldırısı ya da istilası ile ilgili olarak ortaya atılan bütün iddiaların büsbütün yalan ve gerçeğe aykırı olduğunu, bunların askeri imkanlar düşünülecek olursa ancak aptalların kafalarında yer alan bir takım hayallerden ibaret bulunduğunu ciddi olarak burada ilan ediyorum. Reichstag kahkahadan kırılıyordu. Hitler hiç gülmüyor, ciddiyetini bozmuyordu. Ve artık sözünün sonuna gelmişti. Bana kalırsa Almanların kulaklarına en hoş gelen yer söylevin burası oldu. Mr. Roosevelt, nüfusunuzun çokluğu ve ülkenizin servetinin büyüklüğü sizi bütün dünya tarihinden ve bütün dünya ulusları tarihinden kendinizi sorumlu görmeye götürüyor. Bense Sayın Bay sizden çok daha basit ve daha küçük bir alanda bulunuyorum. Bütün dünyanın vaatlerine, inancı ve demokratik hükümetlerin kötü rejimleri yüzünden tam iflasla karşı karşıya gelmiş bir devleti teslim aldım. Almanya'da anarşiyi önledim. Düzeni yeniden kurdum ve üretimi büyük çapta arttırdım. Trafiği çoğalttım, büyük karayolları açtım ve kanallar kazdırdım. Yeni dev fabrikalar kurdurdum ve aynı zamanda halkımızın eğitimini ve kültürünü arttırmaya çalıştım. Bütün bir 7 milyonluk işsiz ordusuna yeniden yararlı işler bulmayı başardım. Alman halkını yalnız siyasi bakımdan birleştirmekle kalmadım, onları yeniden silahladım da. 448 maddesinde de hakların ve insan varlıklarının hiçbir zaman dayanamayacakları kadar kötü baskılar bulunan anlaşmayı sayfa sayfa yırtmaya çalıştım. 1919'da bizden çalınan Alman topraklarını yeniden Almanya'ya kattım. Bizden koparılmış olan ve sefalet içinde bunalan milyonlarca Alman'ı yeniden ana yurtlarına kavuşturdum. Ve Mr. Roosevelt bütün bunları kan akıtmadan ve halkıma dolayısıyla başkalarına savaşın acılarını tattırmadan başardı. Mr. Roosevelt, sizin göreviniz çok daha kolay. 1933'te ben Almanya'nın başbakanı olduğum sırada siz de Birleşik Amerika Cumhurbaşkanı oldunuz. Siz daha başlangıçta dünyanın en büyük ve en zengin devletinin başına geçtiniz. Ülkenizdeki meseleler geniş çapta olmasına rağmen dünya sorunlarıyla uğraşacak vakit ve boş zamanı yine de bulabilmektesiniz. Sizin ilgileriniz ve öğütleriniz benimkinden daha geniş ve daha büyük bir alanı kapsamaktadır. Çünkü Mr. Roosevelt, Tanrı'nın beni başına getirmiş olduğu ve bundan ötürü kendisi için çalışmak zorunda bulunduğum dünya ne yazık ki daha küçüktür ama benim için her şeyden daha değerlidir. Çünkü kendi halkımdır o dünyada yaşayan. Ama hepimizin ilgilendiği şeylere yani bütün topluluğun adaletine, refahına, ilerleme ve barışına en çok bu yoldan hizmet edebileceğime inanıyorum. Bu söylev gözleri bağlı Alman halkı için Hitler'in en büyük eseriydi. Ama birkaç gün sonra Avrupa'yı dolaşan bir kimse bu söylevin yabancı halkları ya da hükümetleri Hitler'in eski söylevleri kadar aldatmadığını rahatça görebilirdi. Dışarıdakiler Alman halkının tersine Hitler'in numaralarını kolaylıkla sezebiliyorlardı. Ve Alman liderinin bütün söylevi boyunca durmadan Roosevelt'ten söz etmesine rağmen Cumhurbaşkanı'nın ana sorularına hiçbir cevap vermediğini görüyorlardı. Saldırılardan vazgeçmiş miydi? Polonya'ya hücum edecek miydi? İleride de anlaşılacağı gibi bu söylev Hitler'in barış zamanında verdiği en son büyük söylev oldu. Eski Avusturyalı aylak söz söyleme sanatındaki dehası sayesinde gidebildiği kadar ileri gitmişti. Ama bundan böyle tarihteki yerini bir savaşçı, bir muharip olarak hazırlamaya çalışacaktı. Yaz aylarını geçirmek için Berchtesgaden'daki dağ evine çekilen Hitler, Albay Beck'in 5 Mayıs'ta parlamentoda yaptığı konuşmada ve yine aynı günde Alman hükümetine sunduğu resmi hükümet muhtırasında sorulan sorulara bir konuşmayla cevap vermedi. Polonya'nın açıklaması ve Beck'in söylevi onurlu, uzlaşıcı ama aynı zamanda da kesin bir cevaptı. Bir devletin isteklerini formüle ettiği ve ötekinin ise bu istekleri değiştirmeden kabul zorunda bulunduğu görüşmelere görüşmeden nice açıktır. Rusya'nın müdahalesi. 1. Hitler 28 Nisan'da Reichstag'da verdiği söylevde her zaman yaptığı gibi Sovyetler Birliği'ne hücum etmemiş, söylevden bu parçaları çıkartmıştı. Söylevde Rusya üzerinde bir tek kelime bile yoktu. Albay Beck söyleve verdiği cevapta Almanya'nın tartışma konularından çok daha öteye geçen öteki çeşit değinmelerden de söz etmiş, gerekirse yeniden bu konulara dönmek hakkını muhafaza ettiğini bildirmişti. Böylelikle Albay Beck, Almanya'nın Rusya'ya karşı kurulmuş olan Antikomintern Pakt'ta Polonya'yı da almak amacıyla yaptığı eski çabalara kapalı bir yoldan değinmişti. Albay Beck'in bu çabaları kastettiği belliydi. Ama ne Beck'in ne de Chamberlain'ın Almanya'nın Rus düşmanlığını bir yana bıraktığından haberleri yoktu. Berlin ve Moskova'da yeni fikirler doğmaya başlamıştı. Dünya için büyük sonuçlar yaratacak olan Nazi-Sovyet anlaşmasına giden ilk adımın iki başkentin hangisi tarafından atıldığını kesinlikle tayin etmek zordur. Yukarıda değindiğimiz gibi havadaki ilk ufak değişim Münih'ten hemen 4 gün sonra 3 Ekim 1938'de Moskova'daki Alman elçiliği müsteşarının Sudet çözümünden Stalin'in bir takım sonuçlar çıkaracağını, Rusya'nın çözüm dışında bırakılmasının bu ülkenin Almanya'ya karşı daha olumlu bir yol izlemesiyle sonuçlanacağını Berlin'e bildirmesiyle başlamıştı. Diplomat, iki ülke arasında daha geniş bir iktisadi işbirliğine gidilmesini öğütlüyor ve bu fikrini bir hafta sonra gönderdiği ikinci bir raporda da tekrarlıyordu. Ekim'in sonlarına doğru Moskova'daki Alman elçisi Friedrich Werner Kont von der Schulenburg, Alman-Sovyet ilişkilerini bozan sorunların çözülmesi amacıyla Halk Komiserleri Konseyi Başkanı Molotov'la yakın bir gelecekte görüşme imkanını aramak niyetinde olduğunu bildirdi. Hitler'in o zamana kadar Moskova'ya karşı aşırı düşmanca bir tavır aldığı düşünülecek olursa, elçinin ortaya attığı bu fikrin büsbütün kendisine ait olduğu iddia edilemez. Bu fikir Berlin'den gelmiş olacaktı. Ele geçen Dışişleri Bakanlığı arşivi incelendiğinde bunun böyle olduğu da anlaşılıyor zaten. Almanlara göre bu konuda atılacak ilk adım her iki ülke arasında ticaretin geliştirilmesi olmalıydı. 4 Kasım 1938 tarihini taşıyan bir dışişleri muhtırasından anlaşıldığına göre Feldmarşal Göring'in dairesi Rusya ile olan ticaretimizin özellikle Rus ham maddeleriyle ilgisi bakımından yeniden canlandırılmasına hiç olmazsa çalışılmasını kesinlikle istemişti. Rus-Alman iktisadi antlaşmasının süresi yılın sonunda bitmiş bulunuyordu. Alman Dışişleri Bakanlığı dosyalarında Anlaşmanın yenilenmesi için yapılan görüşmelerde kaydedilen ilerleme ve gerilemeleri gösteren bol malzeme vardır. İki taraf da birbirlerinden kuşkulanıyorlar, birbirlerine yavaş yavaş da yaklaşıyorlardı. 22 Aralık'ta Moskova'da Rus ticaret memurlarıyla Almanya'nın kaçık iktisatçısı Julius Schnure arasında uzun görüşmeler yapıldı. Berlin'deki Sovyet elçisi Alexei Merekalov, yılbaşından hemen sonra Alman Dışişleri Bakanlığı'na sık sık yaptığı ziyaretlerden birini daha yaptı ve Sovyetler Birliği'nin Alman-Sovyet ekonomik ilişkilerinde yeni bir çağın başlamasını arzu ettiğini bildirdi. Birkaç hafta umutlu görüşmeler yapıldı ama 1939 Şubat'ında görüşmelere ara verildi. Bunun görünürdeki nedeni ana görüşmelerin Moskova'da mı yoksa Berlin'de mi yapılmasıydı. Ama gerçek neden Alman Dışişleri Bakanlığı İktisadi Politika Dairesi'nin 11 Mart 1939 tarihli muhtırasında şöyle açıklanmaktadır. Almanya, Rusya'nın ham maddelerine muhtaç olduğu ve Göring'de bu ham maddelerin elde edilmesini durmadan istediği halde bu maddeler karşılığında istenilen malları Sovyetler Birliği'ne verecek durumda değildi. Daire müdürü görüşmelere ara verilmesinin Almanya'nın ham madde durumu bakımından çok kötü olduğu kanısındaydı. Ama ekonomik ilişkileri artırmak konusunda yapılan ilk teşebbüsün bir süre için başarısızlığa uğramasına rağmen ortada başka açıdan da bir takım belirtiler vardı. Stalin 10 Mart 1939'da Moskova'daki 18. Parti Kongresi'nin ilk oturumunda uzun bir konuşma yapmıştı. Olayları yakından izleyen Schulenburg 3 gün sonra Berlin'e uzun bir rapor gönderdi. Stalin'in taşlama ve esprilerinin saldırgan devletler denilen devletlerden özellikle Almanya'dan çok İngiltere'ye yönelmiş olduğunu belirtti. Elçi Stalin'in ortaya attığı bir takım fikirlerin üstünde önemli duruyordu. Demokrat devletlerin güçsüzlüğü, ortak güvenlik ilkesini bırakmalarından, ademi müdahale ve tarafsızlık politikasına dönmelerinden sonra iyice ortaya çıkmış bulunuyor. Bu politikanın altında saldırgan devletleri başka kurbanların üzerine saldırtmak arzusu vardır. Sovyet diktatörünün suçlamalarını anlatmaya devam eden elçi Stalin'in şunları söylediğini yazıyordu. Batılı müttefikler Almanları doğuya doğru itiyorlar ve onlara kolay bir av vaat ederek şunları söylüyorlar. Siz Bolşeviklerle bir savaş çıkarmaya bakın. Arkası kendiliğinden gelecek. Teşvik gibi bir şey bu. Sanki amaç Sovyetler Birliği'nde Almanya'ya karşı bir kızgınlık yaratmak ve görünürde bir neden olmadan Almanya ile çatışmayı kışkırtmak. 1. Bütün ülkelerle barış ve iktisadi ilişkilerin pekiştirilmesini politikasına devam etmek. 2. Kestaneleri ateşten başkalarına çıkarttırmaya alışmış olan savaş kışkırtıcılarına uyarak ülkemizi çatışmaya sürüklemek. Rusya'da her zaman son kararı veren adam Sovyetler Birliği'nin İngiltere ile Fransa'yı kurtarmak için Nazi Almanya'sı ile savaşa sürüklenmek niyetinde olmadığını açıkça söylüyordu. Bu uyarma Londra'nın dikkatini çekmedi ama Berlin'in hiç gözünden kaçmadı. Associated Press'in Moskova'dan aldığı bir haberde 12 Mart'ta New York Times'ta çıkmıştır. Stalin'in Rusya'yı Almanya ile savaşa tutuşturmak çabalarını suçlaması üzerine Moskova'daki diplomatik çevrelerde Sovyetler Birliği ile Almanya arasında bir yakınlaşma ihtimalinin konuşulduğu bildirildiği halde İngiliz elçisi Sir William Seats'in bu konuşmalardan haberi olmadığı açıkça anlaşılıyor. Stalin'in söylevi üzerine göndermiş olduğu raporda böyle bir ihtimalden söz etmemektedir. Yalnız bir tek Batılı diplomat o sıralarda Brüksel'de bulunan Amerika'nın eski Moskova elçisi Joseph E. Davis Stalin'in sözlerinden gereken sonuçları çıkarttı. 11 Mart tarihinde güncesine şunları yazdı. Çok önemli bir açıklama. Sovyetlerin saldırganlara karşı gerçekçi olmayan bir muhalefetten artık bıkmakta olduğunu İngiliz ve Fransız hükümetlerine kesin olarak gösteren bir uyarlamanın belirtisi. Gerçekten çok kötü. Şimdiye kadar gördüğüm tehlike belirtilerinin en önemlisi. 21 Mart'ta senatör Kay Pittman da şöyle yazmıştı. Hitler, Stalin'i İngiltere ile Fransa'dan ayırmak için son bir çaba harcıyor. İngiltere ile Fransa uyandıkça korkarım ki başarıya da ulaşacak. Gerek Stalin'in sözlerinden ve gerekse hemen sonradan yapılan diplomatik yazışmalardan Sovyet politikasının temkinli olmakla birlikte henüz çok açık olduğu görülüyor. 15 Mart'ta Çekoslovakya'nın Naziler tarafından işgal edilmesinden 3 gün sonra Rus hükümetinin yeni saldırıların önlenmesini görüşmek üzere 6 devlet arasında bir konferansın toplanmasını teklif ettiğini, Chamberlain'ın ise bu teklifi zamansız bularak geri çevirdiğini yukarıda görmüştük. Lord Halifax, Rusların tercihen Bükreş'te bir konferans toplanması teklifinin neden kabul edilmez olduğunu Sovyetlerin Londra elçisi Ivan Maisky'ye 29 Mart'ta anlatırken hiçbir İngiliz bakanının Bükreş'e gidecek vakti olmadığını söylemişti. Bu ters cevabın Rusların sonradan İngiliz ve Fransızlarla yaptıkları görüşmeleri etkilediği açıktır. Maisky'nin tutucu bir milletvekili olan Robert Boothby'ye sonradan anlattığına göre Rus teklifinin reddedilmesi sağlam bir ortak güvenlik politikasına indirilen yeni bir şiddetli darbe olmuş ve Litvinov'un kaderini tayin etmiştir. Günlerden 18 Mart'tı. İki gün sonra da Moskova'da yayımlanan resmi bir bildiride Sovyetlerin Polonya ile Romanya'ya saldırıya uğramaları halinde yardım teklif ettiği inkar edildi ve Alman elçisi bu bildiriyi hemen telgrafla Berlin'e haber verdi. Bildiride şöyle bir neden gösterilmişti. Ne Polonya ne de Romanya Sovyet hükümetine yardım için başvurmuşlardır ve ne de kendilerini tehdit eden bir tehlike olduğunu bildirmişlerdir. İngiliz hükümetinin 31 Mart'ta Polonya'ya tek yanlı olarak garanti vermesi, Stalin'e İngiltere'nin Polonya ile müttefik olmayı Rusya ile müttefik olmaktan üstün tuttuğunu ve Chamberlain'ın Münih zamanında olduğu gibi Sovyetler Birliği'ni Avrupa devletleri topluluğundan uzakta tutmak niyetinde olduğunu göstermişti. Almanlarla İtalyanlar bu durumdan kendileri için bir takım fırsatlar çıkacağını ummaya başladılar. Bu sırada dış politikada Hitler üzerinde önemli etkisi olan Göring 16 Nisan'da Mussolini'yi Roma'da gördü ve Stalin'in son Komünist Partisi kongresinde yaptığı konuşmaya Duce'nin dikkatini çekti. Sovyet diktatörünün Ruslar kapitalist devletlere kendilerini maşa olarak kullandırmayacaklardır sözü kendisini çok etkilemişti. Bir yakınlaşma umuduyla Rusya'ya karşı dikkatli bir zemin yoklaması yapılmasının mümkün olup olmayacağını Führer'e soracağını söyledi. Ve Führer'in son konuşmalarında Rusya'dan hiç söz etmediğini Mussolini'ye hatırlattı. Toplantı üzerine düzenlenmiş olan Alman muhtırasına göre Duce, mihver devletlerinin Sovyetler Birliği'ne yakınlaşması fikrini çok iyi karşıladı. İtalyan diktatörü de Moskova'da bir değişiklik olduğunu sezmişti. Bu yakınlaşmanın nispeten daha kolay başarılabileceğini düşünüyordu. Amaç, diyordu Mussolini, Rusya'nın İngiliz çevirme çabalarına soğukkanlılıkla ve tatsızca Stalin'in konuşmasındaki esaslar dahilinde tepki göstermesini sağlamaktır. Kaldı ki mihver devletleri plutokrasi ile kapitalizme karşı açmış oldukları savaşta bir dereceye kadar Rus rejimi ile aynı amaçları gütmekteydiler. Mihver politikasında köklü bir değişiklik olmuştu ve Chamberlain bunu öğrenir öğrenmez şaşkına dönecekti. Belki Litvinov da buna çok şaşıracaktı. Göring ile Mussolini arasında bu görüşme yapılırken, yani 16 Nisan günü Sovyet Dışişleri Bakanı Moskova'daki İngiliz elçisini kabul etti ve İngiltere ile Fransa Sovyetler Birliği arasında üçlü bir pakt yapılmasını resmen teklif etti. Teklifte paktın askeri bir konferansla desteklenmesi, isterse Polonya da dahil olmak üzere kendilerini uluslarına imzacı devletlerin garanti vermesi öngörülüyordu. Litvinov'un Nazi Almanyası'na karşı bir ittifak kurulması konusunda yaptığı son teklif oldu bu. Hitler'i ortak bir hareketle durdurmak siyasetine bütün meslek hayatını koymuş olan Sovyet Dışişleri Bakanı bu amaç çevresinde Avrupa demokrasilerini eninde sonunda birleştireceğini umuyordu. Churchill'in 4 Mayıs'ta Rus teklifinin Londra'da hala kabul edilmemiş bulunduğundan yakındığı sırada dediği gibi Rusya'nın aktif desteği olmadan Nazi saldırılarına karşı bir Doğu cephesi yaratmak imkansızdı. Doğu Avrupa'da bir cephe açacak askeri gücü bulunan ondan başka bir devlet yoktu. Hele Polonya'nın hiç yoktu. Böyle olduğu halde Rus teklifi Londra ve Paris'te büyük bir korku ile karşılanmıştı. Öte yandan Stalin daha bu teklif reddedilmeden ilk defa olarak karşı tarafla ciddi olarak oynamaya başlamıştı. Litvinov'un Moskova'daki İngiliz elçisine son önemli teklifini yaptığının ertesi günü yani 10 Nisan'da Berlin'deki Sovyet elçisi dışişlerinde Weizsäcker'i ziyaret etti. Devlet sekreteri bir yıldan beri yaptığı ilk ziyaret olduğunu belirtiyordu. Alman-Rus ilişkileri üzerinde ufak bir girişten sonra elçi sözü politikaya getirdi ve Weizsäcker'in yazdığına göre Alman-Sovyet ilişkileri üzerinde ne düşündüğümü doğrudan doğruya sordu. Elçi aşağı yukarı şunları söyledi. Rus politikası her zaman düz bir yol izlemişti. İdeoloji ayrılıkları Rusya ile İtalya arasındaki ilişkiler üzerinde çok az ters etki yapabilmişti. Ve bu ayrılığın Almanya ile olan ilişkileri de bozmaması gerekirdi. Rusya, Almanya ile Batı demokrasileri arasındaki son anlaşmazlıkları bizim aleyhimize kullanmamıştı ve böyle bir şey yapmak niyetinde de değildi. Rusya kendi bakımından bizimle neden normal ilişkiler içinde yaşamamalıydı ve bu normal ilişkilerden daha da iyi ilişkiler doğabilirdi. Monsieur Merkalov görüşmeyi buraya getirdikten sonra sözünü kesti. Bir iki gün içinde Moskova'ya dönmeyi düşünüyordu. Sovyet elçisi Rus başkentine döndüğü sırada başkentinde bir takım şeyler olmak üzereydi. 3 Mayıs'ta beklenenler oldu. O gün Sovyet gazetelerinin arka sayfalarındaki kısa haberler sütununda küçük bir haber çıktı. Monsieur Litvinov kendi isteği üzerine Dışişleri Komiserliğinden ayrılmıştır. Yerine Halk Komiserleri Kurulu Başkanı Vyacheslav Molotov geçmişti. Alman maslahat cüzdanı bu değişikliği hemen ertesi gün Berlin'e bildirdi. Ani değişiklik burada büyük bir hayretle karşılandı. Çünkü Litvinov İngiliz heyetiyle görüşmeler yapıyordu ve 1 Mayıs bayramında Stalin'in hemen yanındaydı. Litvinov daha 2 Mayıs'ta İngiliz elçisini kabul ettiğine ve basında İngiliz elçisinden Mayıs bayramının şeref konuğu olarak söz edildiğine göre bu tayinin Stalin'in ani olarak vermiş olduğu bir karardan ileri geldiği anlaşılıyor. Stalin son parti kongresinde Sovyetler Birliği'ni çalışmalara sürüklenme konusunda dikkatli olmaya çağırmıştı. Yahudi olmayan Molotov, Stalin'in en samimi ve en yakın dostu olarak tanınmıştır. Molotov'un tayini dış politikanın tamamen Stalin'in gösterdiği yolu izleyeceği üzerinde açık bir garanti teşkil etmek amacını gütmektedir. Litvinov'un neden atıldığını herkes hemen anlamıştı. Sovyet dış politikası sert ve kesin bir dönüş yapmıştı. Litvinov, ortak güvenlik, milletler cemiyetinin kuvvetlendirilmesi, İngiltere ve Fransa ile askeri bir ittifak yaparak Rusya güvenliğinin sağlanması politikasının önderiydi. Chamberlain'ın böyle bir ittifak karşısında gösterdiği duraksamalar Rus Dışişleri Komiseri için feci sonuçlar doğurmuştu. Stalin'in vardığı yargıya göre bu yargı Moskova'da güvenilen tek yargıydı. Litvinov'un politikası iflas etmişti. Ayrıca Sovyetler Birliği'ni Almanya ile Batı demokrasilerinin uzaktan seyretmek istedikleri bir savaşa sürükleme tehlikesini yaratmıştı. Stalin yeni bir politika denemenin zamanı geldiği sonucuna varmıştı. Litvinov'un Notes for a Journal adındaki yayımlanmış güncesine biraz dikkatli davranarak inanmak gerekirse, Stalin, Sovyetler Birliği'nin çağrılmadığı Münih konferansından sonra böyle bir değişiklik yapmayı zaten düşünmüyordu. Güncedeki bir kayda göre 1938'in sonuna doğru Stalin Litvinov'a şunları söylemiş: Almanlarla anlaşmaya ve aynı zamanda Polonya'yı zararsız bir hale getirmeye karar verdik. Dışişleri Komiseri 1939 Ocak ayında şöyle bir kayıt daha düşmüş: Beni yerimden atmaya karar vermişler gibi. Aynı kayıtta Litvinov, Berlin elçiliği ile yaptığı yazışmaları bundan böyle Stalin'in yöneteceğini ve elçi Merakalov'un Stalin'in talimatına uyarak Hitler'e uygulamaya geçildiğini anlatmak üzere Weizsäcker'e görüşmelere başladığını açıklıyor. Bugüne kadar bir anlaşmaya varamazdık ama artık varabiliriz. Litvinov'un Journal'ı biraz şüpheli bir kitaptır. Bununla birlikte Sovyetler konusunda İngiliz uzmanlarından biri olan Profesör Edward Hallett Kerr bu kitabı incelemiş. Her ne kadar kitapta büsbütün uydurma yerler varsa da büyük bir kısmının Litvinov'un görüşünü temsil ettiği sonucuna varmıştır. Chamberlain Hitler'i yağlar da Rus diktatörü yağlamaz mı? Nitekim bir Yahudi olan Litvinov'un yerine Molotov geçirilmişti ve Molotov Alman elçiliğinde Berlin'e gönderdiği raporda belirttiği gibi Yahudi değildi. Nitekim bu değişikliğin Nazi çevrelerini bir dereceye kadar memnun edeceği umulmuştu. Bu değişikliğin önemini Almanların anlayıp anlamadıklarını görmek üzere Sovyet maslahat güzarı Georgi Astakov, Alman Dışişleri Bakanlığı Doğu İşleri uzmanı Dr. Julius Schnure ile 5 Mayıs günü konuştuğunda ona bu konuyu açtı. Astakov, Litvinov'un ayrılmasına değindi, diyor raporunda Schnure. Ve bu olayın Sovyetler Birliği'ne karşı olan tutumumuzda bir değişiklik yapıp yapmayacağını anlamaya çalıştı. Molotov'un kişiliğinin taşıdığı önemi belirtti. Dış politikada gerçekten uzman olduğunu, ancak kendisinin Sovyet dış politikası için ileride daha büyük bir önem taşıyacağını da söyledi. Maslahat güzar aynı zamanda Almanları Şubat ayı içinde kesilmiş olan ticaret görüşmelerine yeniden başlamaya çağırdı. İngiliz hükümeti Sovyetlerin bir askeri ittifak için 16 Nisan'da yapmış oldukları teklife 8 Mayıs'a kadar cevap vermedi. 8 Mayıs'ta verdiği cevap resmen bir red cevabıydı. Bu cevap Moskova'da Hitler'in Polonya'yı almasını önlemek üzere Chamberlain'in Rusya ile askeri bir ittifaka yanaşmak istemediği görüşünü kuvvetlendirmişti. Bundan ötürü Rusların Almanlara daha çok yaklaşmak istemelerine şaşmamak gerekir. Astakov 17 Mayıs'ta Dışişleri Bakanlığı'nda Schnure'yi bir daha gördü ve ticaret sorunları konuşulduktan sonra daha geniş konulara geçildi. Schnure'nin raporuna göre Astakov dış politikada Almanya ile Sovyetler Birliği arasında hiçbir çalışma olmadığını, bundan ötürü iki ülke arasında düşmanlığın gereksiz bulunduğunu söyledi. Sovyetler Birliği'nde Almanya'nın tehdidi altında bulunulduğu duygusu vardı. Bu doğruydu. Bu tehlike duygusunu ve Moskova'daki güvensizliği ortadan kaldırmak elbette ki mümkündü. Benim gelişigüzel bir soruma karşılık İngiliz-Sovyet görüşmeleri üzerinde yaptığı yorumda İngiltere'nin istediği sonucun bugünkü durumda biraz zor gerçekleşebileceğini söyledi. 3 gün sonra 20 Mayıs'ta elçi von Schulenburg Moskova'da Molotov'la uzun bir görüşme yaptı. Görevine yeni başlamış olan Dışişleri Komiseri görüşme sırasında çok dostça davrandı ve gerekli siyasi temeller yaratıldığı takdirde iki ülke arasındaki iktisadi görüşmelere yeniden başlanabileceğini Alman elçisine bildirdi. Bu da Kremlin'in yeni bir yakınlaşmasıydı. Ama kaypak Molotov bu yakınlaşmayı büyük bir dikkatle yapıyordu. Schulenburg siyasi temel sözünden neyi kastettiğini sorunca Rus bunun her iki hükümetin düşünmesi gereken bir şey olduğunu söyledi. Elçinin Kurnaz Dışişleri Komiserini biraz açmak için harcadığı çabalar boşa çıktı. Schulenburg gönderdiği raporda Berlin'e şu noktayı hatırlatıyordu. Molotov oldukça inatçı bir adam olarak tanınmaktadır. Elçi Rus Dışişleri Bakanlığı'ndan çıkarken Sovyet Dışişleri Komiser Yardımcısı Vladimir Potemkin'e uğradı ve Molotov'un siyasi temelden ne demek istediğini anlayamadığını söyledi. Schulenburg raporunda Herr Potemkin'den bunu öğrenmesini rica ettim diyordu. Berlin ile Moskova arasında yeniden başlayan ilişkiler Alman başkentindeki Fransız elçisinin gözünden kaçmadı. Monsieur Clondre daha 7 Mayıs'ta Litvinov'un atılmasından 4 gün sonra Fransız Dışişleri Bakanlığı'na gönderdiği raporda Führer'e çok yakın birinden aldığı bilgiye göre Almanya'nın Rusya ile anlaşma yolları aradığını ve bu anlaşmanın başka şeyler arasında Polonya'nın 4. kere bölünmesi ile sonuçlanacağını bildirmişti. 2 gün sonra Fransız elçisi Paris'e bir telgraf daha çekti ve Berlin'de Almanya'nın Rusya'ya Polonya'nın bölünmesini amaçlayan teklifler ileri sürdüğü ya da sürmek üzere bulunduğu konusunda yeni söylentilerin dolaşmakta olduğu haberini verdi.